Erkam TV'mizin değerli izleyicileri, Erkam Radyomuzun değerli dinleyicileri, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Hayat Rehberimiz programının yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bu programda da her programda olduğu gibi kıymetli hocamız Profesör Doktor Ömer Çelik bizlerle. Hocam hoş geldiniz, tekrar sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Bizler de teşekkür ediyoruz kıymetli hocam. Kur'an konularına, tefsir konularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz inşallah cahiliye, adet ve uygulamalar olacak. Bir önceki programda Mekke'den bahsetmiştik. Bu sefer de Mekke'nin böyle biraz daha manevi ikliminden, adetlerinden bahsetmek istiyoruz değerli hocam. Buyurunuz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nesta'in. Şimdi bahsedeceğimiz konu, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Nebi ve Resul olmadan, yani Bi'setten önce, Kur'an öncesi, Bi'set öncesi Mekke'deki dini durum neydi? İnançlar, düşünceler, efendim örf ve adetler neydi? Kur'an-ı Kerim nasıl bir ortamda geldi, evet, ve ne yaptı Kur'an-ı Kerim?
Bu insanlar ne düşünüyordu, nasıl inanıyordu?
Nasıl inanıyor? İnançları neydi, düşünceleri neydi, örfleri, adetleri, işte putları, efendim yemeleri, içmeleri, düğünleri, bayramları, seyranları, efendim işte cin anlayışları, sihir anlayışları, şiir anlayışları, evet, falan böyle. Orada büyük bir kültür vardı, evet, aslında.
Şunu bir netleştirebiliriz hocam başlangıçta sanki. Bu adamlar ateist değillerdi. Dini inançları vardı.
Ya Kur'an-ı Kerim, bir şekilde bozuk Kur'an-ı olsa... Kerim ateizmi hiç bahsetmiyor benim bildiğim kadarıyla yani. Yani ya şunlar ki efendim Allah yok diyorlar. Olur mu ya öyle şey falan, var, evet, tabii falan gibi. Benim böyle yani...
İşaret kabininden de olsa...
Tanrı'yı inkar, yani yok anlamında böyle bir şey ben hiç görmedim Kur'an-ı Kerim'de. Ama gören olabilir. Hmm. Ben bir iddia sahibi değilim yani. Çünkü şu var. Yani velin se'elsehum men halaka semavati vel arda leyekunna Allah. Yani gökleri kim yarattı, yere de Allah diyecekler. Yağmuru kim yağdırıyor, rüzgarı kim gönderiyor, Allah diyecekler. Yani bütün büyük hadiseleri yaparım bir defa. Allah olduğu noktasında Mekke'deki Kureyş'in, oradaki Arapların, yaşayanların bir problemi yok.
Evet,
evet. Yok. Tam tersine yani bunlar müşrik idiler. Onu söyleyeceğiz işte efendim, putra tapıyorlardı. Ama bir işte denizde efendim seyahat yaparken batma tehlikesi yaşadıkları zaman da o tekrar tevhide dönüyorlardı yani. İçlerinde de yani o kadar putperestin yaygın olmasına rağmen derinlerinde de bir tevhid anlayışı sürekli, evet, bulunuyordu ve zaman zaman bu ortaya çıkıyordu.
Yani tanrılar arasında en büyük tanrının Allah olduğunu biliyorlardı.
Biliyorlardı. Diğerlerinin aslında da çok da tanrı olmayacaklarını biliyorlardı ama işte bir türlü de ona vazgeçemiyorlardı.
Bir yandan hocam dini ticarete döndürmüşler onun karşılığı belki de.
Yoksa efendim onların bir şey yaramayacağını onlardı, evet, efendim. Adamların kafası o kadar gerizekalı değiller yani, evet, onu da söyleyelim. Şimdi Kur'an-ı Kerim Sevban hocam. Bir defa Kur'an öncesi, İslam öncesi o toplumu efendim cahiliye toplumu olarak isimlendiriyor. Cahiliye devri.
Evet, bizzat kendi tanımlaması bu şekilde.
Evet, cahiliye devri. Cahiliye dönemi, cahiliye insanları. Cahiliye kelimesi de hiç hayırlı bir kelime değil yani. Yani cehalet. Yani Kur'an-ı Kerim'in düşman olduğu bir kelime yani. Cahillik Kur'an-ı Kerim'in hiç istemediği bir, evet, kelime. Böyle olunca da o döneme, yani demek ki o cehalet o kadar artık bir tavan yapmıştı ki, o cehalet dediği şey her tarafı, yani insanların inançlarını, sosyal hayatlarını, aile ilişkilerini, beşeri münasebetlerini, ticaretlerini o kadar bir kanser virüsü gibi sarmıştı ki, yani Cenab-ı Hak onların hepsini bir cahiliye dönemi, cahiliye inancı, cahiliye adeti olarak isimlendiriyor. Evet. Şimdi cehalet kelimesi, biz bunu daha çok bilgisizlik, işte efendim bir şey bilmemek gibi efendim çeviriyoruz ama o anlamda olmakla beraber aslında cehalet kelimesi doğruyu bilmemenin yanında doğru bir şekilde yani makamına, yerine uygun davranamama. Yani nerede nasıl davranılır, nasıl efendim hareket edilir, ne yapılır, bunu yapamama, edememe. Evet.
Dışsal bir muhakemenin olmayışı, işten, evet, nasıl geliyorsa öyle davranma.
Öyle davranma.
Ben yani, böyle istiyorum,
evet,
bitti.
Evet, içinden geldiği gibi hareket ettim. Bu doğru mu, yanlış evet. mıdır falan, uygun mu değil buna bakmama.
Düşünmeme. Ben böyle buldum, böyle yaparım.
Onun için yani cehaletin zıttı ilimsizlikten ziyade mesela hilimsizlik diyebiliriz.
Evet.
Yani cehalet, onun zıttı hilim. Hilim nedir? Hilim akıllı olmak demektir.
Yerine ve duruma göre hareket
hilim,
etmek.
Yerine ve duruma göre en uygun şekilde evet. hareket etmek demektir. Hikmetle davranmak
evet,
demektir.
Hikmet.
Evet, hikmet davranmak demek. Hikmet neyi gerektiriyorsa, yani doğruyu bilmek, ona uygun hareket etmek evet. demektir. Cehalette doğruyu bilmemek, doğruyu bilse bile ona uygun davranmamak demektir. Onun için burada cahiliyede efendim şey, kibir var, gurur var, böyle diyeyim kabalık sabalık var, efendim bencillik var, başkalar yani efendim, hep ben merkezi hareket etme var tarzında zulüm var bunun içerisinde. Evet. Kur'an-ı Kerim o dönemi dört farklı kelimeyle bize anlatıyor.
Hepsi cahiliye terkibi içinde.
Evet. Birisi zannel cahiliye.
Cahiliye zannı.
Cahiliye zannı. Ne demek cahiliye zannı? Yani insanlar bir şey düşünüyorlar, bir şeye inanıyorlar ama doğru değil.
Kuruntu.
Evet, kuruntu. Doğru olmayan bir şeyi doğru sanarak onun peşine gidiyorlar. Ama Cenab-ı Hak diyor ki efendim inne zanne la yughni minel hakki şeya. Sizin kafanıza göre yaptığınız kuruntularınız, düşünceleriniz ya bu böyledir falan dediğiniz şeyler zan olduğu için o zanlar diyor gerçeklikten hiçbir anlam ifade etmez.
Evet.
Bir gerçekliği ifade etmezler diyor. Dolayısıyla inançlarında şurada burada kafalara uydurdukları her şeyi Cenab-ı Hak bir cahiliye zanlı yani aslı astarı olmayan bir düşünce anlayış diye
evet.
isimlendiriyor. Dolayısıyla onların bütün o yanlış inançların hepsini zanne cahiliye kavramıyla mahkum ediyor ve bunun doğru olmadığını söylüyor. Şimdi ikinci mesele hamiyet-i cahiliyeden bahsediyor.
Bir hamiyetleri var.
Cenab-ı Hak hamiyet ve hamiyet taassup demek. Bir şeye körü körüne bağlılık demek. Mesela diyelim ki şirk anlayışlarında onlara diyor ki gelin efendim Allah'ın dediğine efendim uyun dendiği zaman diyorlar ki biz inna vecedne abane ala ummetin ve ne ala zariye muhtedun. Muhtedun.
Biz böyle bulduk böyle devam ederiz.
Biz babamız zaten böyle devam ederiz. Evet. Ya bir düşünün ya bir kafanı çalın. Yok hayır biz böyle. Yani bir batıl inanca, evet. batıl davaya körü körüne bağlanmak ve onu ısrar etmek.
Şey diyor hocam Kur'an-ı Kerim'de velev kâne âbâhum lâ ya'lemûne şeyen
ve lâ yâkûlûn.
Babalarınız hiçbir şey bilmiyorsa da mı böyle yapacaksınız
evet,
diyor
yani. Evet evet. Ya onlar efendim batıl yoldaysa, peygamberin söylediği hak ise yine böyle yapacaksınız?
Evet.
O biz. Yani adil Nuh diyor peygamber evet, demiyor evet, bir şey evet. var ya. Bu şekilde hamiyetil cahiliye. Yani mesela bu ne de geliyor bu şey efendimizle o Hudeybiye'ye geliyorlar. Hudeybiye'de bırakmıyorlar şeyi. Şey bırakmıyorlar. Mekke'ye yani tavaf için, umre için bırakmıyorlar. Halbuki yani Arapların yani Kureyş'in tarihinde Mekke'ye hac için, umre için gelen bir kişiyi geri çevirmek diye bir adet de yok.
Hmm.
Ya kim olursa olsun yani.
Can, ayıp.
Canın düşmanı olsa bile alıyor geliyor ona müsaade ediyor. Oraya onu sokmamak ayıp bir şey yani.
Evet.
Yani kültürel olarak böyle bir şey. Öyle anlayışları var. Söz konusu peygamberimiz efendim Müslümanlar olunca efendim almıyorlar. Yani hayır bundan buraya girme hakkı yoktur tarzındaki bir inatların Cenab-ı Hak hamiyet-i cahiliye diye. Cahiliye taassubu. Doğru olmayan bir şeyle efendim ısrar etmek anlamına. Başka teberrücel cahiliye diye bir ondan bahsediyor.
Teberrüc
diye
bir kavram
bu şeyleri zannı cahiliye bütün inançlarını mahkum ediyor. Hamiyet-i cahiliye onların diyelim ki efendim tutundukları o efendim taassubların hepsini mahkum ediyor ya olamaz böyle bir şey doğru değil diye. Teberrücül cahiliye de açıklık. Cahiliye açıklığı saçıklığı. Ne kadar açıklardı ya? Yani Mekke'deki insanların açıklığını bir keşke gidip görseydik yani.
Bizim kadar değillerdir sanki hocam.
Yani günümüze kadar acaba bu kadar açıklık var mıydı? Maalesef. Yoktur hocam sıcak zaten. Güneş bir vurduğu zaman yakıyor. Yani başlamış örtmesi gerekiyor. Üstünü şey yapmak için diğer türlü yanar zaten kavrulur. Ama belki boğaz açıktı. Belki diyelim ki efendim dizden aşağı çıktı. Belki diyelim ki sıcak olduğu için böyle bir kalın elbiseler noktasından giyme evet. olmuyordu. Falan böyle neyim diyeyim yürüyüşte mürüyüşte belki efendim biraz böyle tuhaf halleri olabilir. Ama Cenab-ı Hak onu teberrücel, öle teberracine teberrücel cahiliyeti ula. O ilk efendim cahili dönemi gibi açılıp saçılmayın diye efendim. Demek ki yani şu an diyeyim belki gelecek olsa acaba Rabbimiz ne buyuracak ben efendim hakikaten bilemiyorum yani. Bu açıklığa karşılık falan böyle. Bu da o giyimde kuşamdaki İslam öncesi İslam'a uygun olmayan giyim örf adetlerini ifade eden bir şey. Bir de hukmel cahiliye var. Maide suresinin 49. kelimesinde efe hukmel cahiliyeti yebuğun. Onlar efendim cahili hükmünü mü arz ediyorlar. Ve men ahsenu minallahi hukmen li kavmin yuqinun. İmanı kuvvetli olan bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm koyan kimdir?
Evet.
Dolayısıyla hukmel cahiliye de Kur'an-ı Kerim'in getirdiği ahkama muhalif ne kadar onların doğruları varsa, yargıları varsa hepsini.
Evet, bütün yargılarını ifade ediyor aslında.
Evet, ediyor. Dolayısıyla dört tane efendim, yani zan, hamiye, teberruç ve hüküm noktasında
evet.
Dört ana koldan o dönemi, yani bak cahiliye olarak mahkum ediyor onu. Evet. Tedavi etmek üzere Kur'an-ı Kerim göndermiş oluyor.
Zan bütün bilgiler hocam. Hamiyet bu bilgilere bağlanış biçimleri. Teberrüç ise bunu gösterme şekilleri. Hüküm ise bütün bu yargılarını ifade ediyor. Bütün bu düşüncelerini.
Evet,
aslında
evet.
Bütün bir cahiliye dönemi dört kelimeyle Allah-u Teala ifade etmiş oluyor.
Evet. Dört kelime aslında muazzam. Oradaki cahiliyenin efendim bütün boyutlarını ortaya koymuş oluyor.
Gerçekten öyle.
Evet. Şimdi işte aslında bu dört şey her şeyi ifade ediyor. Biz onu biraz şimdi tafsilatına
vermeye
çalışalım. Şimdi zaten birinci sırada inanç geliyor. Ne vardı orada efendim? Şirk inancı vardı.
Dedik ki bunun Allah inancı var ama bozuk.
Var.
Bozuk.
Yani cahili dönemindeki uluhiyet inancı, Tanrı inancı, Allah inancı şekildeydi. Hı-hı. Bir önceki programda bahsetmiştik. Huzaların normalde şimdi orada çok derinden gelen bir haniflik, bir tevhid anlayışı var. Nereden Hı-hı. geliyor bu? Bu da İbrahim Aleyhisselam'dan geliyor. Bu ışık hiç yani tamamen sönmüş değil. Yani ışık azalmış, sönmeye yakınlaşmış ama bütünüyle tamamen tevhid ışığı sönmüş değil. Niye?
Toplumda karşılığı sıfırlanmış yani, değil.
Işte, peygamberimiz
evet.
gibi.
Evet.
Efendim Abdülmuttalip gibi. İşte efendim Kusmin Saide gibi. Varaka bin Nefer gibi. O toplumda Allah'ın birine inanan, ahirete iman eden, o yani doğru bir dini inancı devam ettiren bir cılız da olsa evet. bir ses devam ediyor.
Toplumun körlüğüne karşı direnen diyebiliriz.
Direnen diyelim. Evet. Yani ahlak. Bakımından da böyle. İşte içki içmiyor, evet. cinayet etmiyor falan böyle. Ama çok az bunlar yani. Bunlar neredeyse yok hükmünde. Onun için efendim bununla beraber Kur'an-ı Kerim o toplumu yani putperest olarak, müşrik olarak diye. İnnemin müşrikün. El müşrikün. İşte efendim eşraku. Emin müşrik billahi gibi. Bir defa onları bir müşrik toplum olarak evet. nitelendiriyor. Niye nitelendiriyor? Çünkü orada bir putperestlik inancı bir şekilde oraya gelmiş. O işte Huzalılardan Amr bin Luhey diye bir adam. Belki 300 sene önce, 500 sene önce diyelim ki efendim gidiyor. Bir putperest bir o ticari şeylerde putperest bir bölgeden bir tane put alıyor, getiriyor. Ondan sonra insanlara bunu efendim bu güzel bir şey falan diyor. Orada bir başlıyor putperestlik. Yavaş yavaş efendim yaygınlaşıyor. Neticede Kabe'nin içerisi 300 işte Lat, Menat, Uzza, Hubel 4 tane büyük put olmak üzere 360 tane put da dolduruluyor. Her kabilenin bir putu oluyor. Hatta her ailenin bir putu oluyor. Ve bu putçuluk ve putperestlik o arada efendim korkunç bir şekilde
kırla devam ediyor.
Bir yayılıyor. Artık o efendim yani Allah'ın birliğine iman eden puta tapmayan işte peygamberimiz gibi yani peygamberlik öncesi Hz. Ebu Bekir gibi çok böyle tek tük insan öyle kalıyor. Onlara bir tepki gösteren
evet.
veya kabul etmeyen. Hani Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Ben diyor Allah diyor bana diyor efendim. Benim de en sevmediğim diyor vardı putlardı diyor.
Evet.
Ben diyor Allah'ın diyor korumasıyla diyor efendim. Hiçbir zaman onların önünde eğilmedim diyor. Hiçbir zaman elimi sürmedim diyor. Allah beni muhafaza etti diyor.
Peki evet. hocam bu müşrik zihniyetin putlardan beklentisi tam olarak neydi?
Şimdi bir de hani Nuh suresinde şey var ya. Vadden ve la su'an ve la yavusa ve yakuve nesera diye beş tane efendim putun ismi geçiyor.
La teferun
alihetekum. Hatta o işte efendim putperestliğin esas başlama şeyi de Nuh Aleyhisselam.
Evet.
Dönemindeki efendim.
Büyük şirkle mücadele eden diye programımız
evet,
oradan
başlıyor. Bunlar put isimleri. Ama bunlar aslında efendim bak bir tarihi şeye baktığımız zaman, arka plana baktığımız zaman bunlar da salih insan. Ya peygamber isimleri veya da en az salih insanlar isimleri. Ve putperestlik o zamandan başlıyor. Bu ismi geçen Vad, Suva, Yavuk, Yavuz, Nesir bunlar yine Mekke'de de efendim ismiyle beraber devam eden putlar aynı zamanda.
Evet doğru.
Yani Lat, Menat, Hubel, Huzza'nın yanında efendim yanında bunlar da ismiyle devam eden putlar. Dolayısıyla bu putperestliğin daha arka planı Nuh Aleyhisselam'a da dayanıyor. Oradan böyle bir çizgilerine dağınıp geliyor yani bu. Şimdi Bunun arka plana baktığımızda nedir? Yani bunların nasıl bir inançları var? Neye tapıyorlar? Niçin tapıyorlar? Baktığımızda Kur'an-ı Kerim esas bu konuyu uzun uzun anlatıyor evet. zaten. Şimdi diyorlar ki bunlar diyorlar bir onlara yeri göğü kim yarattı diye soracak olsan Allah derler. Yağmuru kim yağdırdı Allah derler. Fakat yine de Allah'a ortak koşarlar. Evet. Diyorlar ki bu kainat o kadar büyük ki işte diyelim ki yeryüzündeki işler şunlar o kadar fazla ki bir tanrının bunların hepsini idare etmesi mümkün değil. Gücü yetmez diyorlar. Hmm. Dolayısıyla bir defa Allah'ın kudreti noktasında bir zaafları var.
Evet, evet.
Zaten yani şirk demek Allah'a layık olduğu, Allah'ın kendisine layık olduğu şekilde bir sıfatı ona layık görmemek veya Allah'a layık olmayan bir sıfatı ona nispet etmek. Mesela Allah'a layık olan nedir? Onun her şeye kadir olmasıdır. Vallahi evet. Her şeyin kadir.
Bunda noksanlık yapıyorlar.
Şimdi Allah bu kadar kainatı tek başına yönetemez dediğin zaman ne yapmış oluyorsun? Kudrette efendim ona efendim bir zafiyet.
Evet.
Vasfetmiş oluyorsun. Ne oldu? Oldun müşrik. Veya diyelim ki Allah'a ait olan bir vasfı mesela yaratıcılık.
Mükemmeliyetçilik.
Bir efendim bir diyelim ki kemal sıfatını onun bir mahlukuna verme. Diyorsun ki falan diyorsun mesela mürşidim benim efendim her bükülü şeyini alayım. Her şeyi bilir.
Allah Allah. Ayakları, bu da aynısı değil mi hocam? Yani?
Tabii. Bu vasıf Allah'a ait olan bir şeydir. Yani bir insan efendim bu vasıfa vasıflanamaz. Niye ki efendim bu Allah'a ait olan bir vasf. Ya Allah'a ait olan bir vasfı bir mahluka vermek o şekilde bir şirk. Veyahut da Allah'a layık olan bir vasfı ona vermemek. Evet. Onu efendim noksan bir sıfatla vasfetmek o da şirk. Başka şirk çeşitleri falan var tabii. Yani en çok bir şeyin efendim neyi seversen o senin efendim putun olabilir. Neden korkarsan umduğun en çok umduğun birisi efendim gibi daha farklı bir insanın şirke düşebilecek olan efendim şeyler var yani. Yollar söz konusu. Şimdi bunlar esas temelinde diyorlar ki Allah bunu efendim tek başına yapamaz. Dolayısıyla Allah, melekler Allah'ın kızlarıdır. Bak melekler Allah'ın kızlarıdır.
Böyle bir şey de var.
Tabii. Bunu şu Kur'an sürekli söylüyor. Hı hı. Kızlarıdır. Ve Allah onlara tasarruf yetkisi vermiştir. Yaratma, yönetme, işte efendim işte
duayı kabul etme.
Birisine efendim iyilik yapma, ona zarar verme, zararı giderme, duayı kabul etme, Allah katında kendisine tapana evet. efendim şefaat etme. Hatta Allah'ı diyelim ki efendim yaptığı şefaatte de efendim Allah'ı bu işe mecbur kılma yani. Hmm. Şefaat edecek. Demiyor ki Allah işte şefaatini kabul etmez. Yok. Benim taptığım put, onun temsil ettiği melek, Allah'ın kızı. Allah'tan bir şey istediğimi Allah bunu yapmak mecburiyetinde. Tarzında yani. Onlara da o bir yani uluhiyet bu demek zaten.
Evet.
Uluhiyet demek yani yaratma, yönetme, duayı kabul etme, zarar verme, fayda verme, zararı giderme gibi orada tam yetkili. Yani Allah'ın dışında bir varlığı tam yetkili kılma demek. Yani, dolayısıyla bunlar şimdi diyor ki mesela مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّمُنْ اللّٰهَ زُلْفَ. Ya biz bunlara zaten efendim put olduğunu biliyoruz. Elimize yaptığımız şeyler. Evet. Bunların taştan ağaçtan olduğunu biz de biliyoruz. Ama bunlar efendim bu taştan ibaret değil. Ağaçtan ibaret değil. Bunların temsil ettiği şeyler var. Kimler o? Görünmez varlık. Kim onlar? Cinlerdir. Hatta cinlerine kastettiği meleklerdir yani. Dolayısıyla biz esas efendim onların temsil ettiği meleklere tapıyoruz. Melekler de Allah'ın kızları. Dolayısıyla onlar Allah katında bizim şefaatçilerimiz. Bizim efendim ona diyeyim el sürdüğümüz zaman, ön eğildiğimiz zaman, kurban kestiğimiz zaman, yiyecek koyduğumuz zaman diyecek ki bu beni çok seviyor, bu benim kulum bana efendim işte saygı duyuyor, bana tapıyor. Dolayısıyla ben onun adına gideyim, bunun talebini, duasını Allah'a arz edeyim. Daha göklerin ötesinde arz edeyim. Bir de Allah tabii o kadar büyük Allah ki küçük işe uğraşmaz. Tabii. Yani tutup da efendim gelip de daha işte Mekke'deki ya adam şunu yaptı, bu adam bunu yaptı falan niye Allah bunların efendim uğraşmaz.
Evet.
Gibi bir anlayışları da var.
Yani Allah böyle, size şah damarınıza daha yakındır. Bunu aslında reddediyor
tabii,
değil mi hocam?
Tabii. İşte Cenab-ı Hak sürekli işte Allah diyor şeyi görüyor diyor, rakip evet. diyor, mukit diyor, şah damarına daha yakın diyor, basır diyor falan. Sürekli onların işte efendim Allah bu işlere karışmaz, girmez, müdahale etmez, tenezzül etmez şeylerini hep reddedici evet. olarak geliyor bunlara. Dolayısıyla şirk anlayışında o meleklerin efendim ya da taptıklar efendim putların her biri temsil ettiği bir ruh var. Bir efendim görünmez varlık var. Ya bir cindir ya bir efendim melektir ve o da efendim şefaatçidir. Bunu efendim şey yapıyorlar, dile getirmiş oluyorlar. Cenab-ı Hak da bunu reddediyor.
Evet.
Onun için Kur'an-ı Kerim'de şefaat bahsi Yani özellikle Mekke döneminde inayet-i kerimede şefaat bahsi hep bununla ilgilidir.
Hep biz, reddedilen şefaat aslında bu şefaat.
Biz şefaat meselesini biraz çok abartıyoruz ama tamam, peygamberin şefaati olabilir, şefaat olabilir ama Kur'an-ı Kerim esas şefaati o müşriklerin taptıkları putlar vesilesiyle bunlar bizim şefaatçimiz demeleri sebebiyle Kur'an-ı Kerim bu şefaat konusunu gündeme getirir ve şefaatin öyle çok bel bağlanacak bir şey olmadığı noktasında sürekli mesaj verir.
Böyle bir arka plana sahip
tabii,
yani.
Tabii, çünkü oradaki şirkin esas dayanmış olduğu nokta şefaattir. Evet. Yani tevhidin karşısında en efendim yani şirki ortaya çıkaran anlayış şefaat evet, anlayışıdır.
Yani bu her neyse artık o taptığı evet. Şey bu bana şefaat edecek.
Tabii
inancı.
Tabii. Şimdi yani tevhidin reddi.
Evet.
Tevhidin efendim düşmanı olarak evet. Şefaat söz konusu olunca Kur'an-ı Kerim'in şimdi bu işe efendim müdahale etmemesi mümkün değil evet, yani.
Dediğiniz gibi hocam Allah'a ait olan bir sıfatı başka bir varlığa verdi.
Veriyordu, veriyor ve ona dayandığı için o düşü, o inançla, o zanla ona tapıyor, tevhidden uzaklaşıyor.
Evet.
Ve kafir, müşrik olmuş oluyor. Dolayısıyla onların tutunduğu esas efendim şefaat dalı var ya, işte Kur'an-ı Kerim geliyor o şefaat dalını kökünden kesiyor işte. O ağaç kökünden söküyor.
Evet.
Onun için Kur'an-ı Kerim'in şefaate yaklaşımı olumsuzdur. Serban Hoca.
Eyvallah.
Yani şefaati hiç hayra alamet bir şey olarak görmez Kur'an-ı Kerim. Maalesef bizim toplumumuzda biraz peygamberimiz üzerinden böyle şefaat sanki efendim çok iyi bel bağlanacak bir şey gibi tam tersine bir algı ortaya çıkmıştır. Net söylüyorum.
Benzer tehlike devam ediyor.
Kıyamet günü şefaat olabilir. Fakat Kur'an-ı Kerim ifadesiyle kimin şefaat olursa olsun bel bağlanacak çok sağlam bir efendim dal değildir.
İlla bir izni diyor zaten.
İlla bir izni diyor. Yani ama esas efendim gündeme getirmesi de o müşriklerin efendim o şirkinin dayandığı bir anlayış olmasından dolayı Cenab-ı Hak o zaman diyor ki siz böyle devam ettiğiniz sürece eğer Allah'ın birini kabul etmezseniz
evet.
Benim yanıma efendim müşrik olarak gelirseniz size bırak efendim meleği size efendim hiç kimsenin şefaat etmesi mümkün değil. Haberiniz olsun. Dolayısıyla onların efendim o anlayışlarını ortadan kaldırmış oluyor. Bir çoğu onların çok korkunç bir şeyleri var. Yani bu inanç noktasında gerek Mekke'deki müşriklerin gerek Hristiyanların Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu derken
evet.
Burada çok korkunç bir efendim anlayış söz konusu ve şirk noktasında Kur'an-ı Kerim'in en çok böyle efendim ne diyelim ya olamaz böyle bir şey. Asla böyle bir şey olamaz dediği efendim noktada bu noktadır. O da Allah'a çocuk isnat etmenin arka planı. Şimdi Saffat Suresi'nde bir ayet-i kerime var. Diyor ki وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا. Bunlar diyor Allah ile cinler görünmez varlık arasında bir nesep bağı kurdular. Allah bundan münezzehtir. Nesep ne demektir nesep? Nesep evlilik demektir. Evlilik.
Bir irtibat evet.
Tabii yani sadece böyle normal irtibat değil. Evlilik yoluyla bir irtibatı nesep.
Ya bir oğlu ya bir kızı bir şeyi yani.
Şimdi melekler Allah'ın kızı. Peki Allah nasıl efendim kızları oldu? Diyor ki Allah'ın cinlerden diyor efendim hanımları vardı. Tabii Allah'ın cinlerden hanımları vardı. Allah efendim arşın üstünde efendim bir aile hayatı var. Harem odaları var efendim işte onlara beraber oluyor. Onlardan beraberliğinden efendim şey dünyaya geldi. Kızlar dünyaya geldi. Onun için Cenab-ı Hak diyor ki bak neredeyse diyor gökler parçalanacaktı.
Evet.
Yeryüzü darmadağın olacaktı. Dağlar paramparça olacaktı. Ne efendim Allah'ın çocuğu var dedikleri için.
Allah'a
böyle bir şey.
O kadar da, büyük bir şey yani hocam.
Hristiyanlar da bile ya. Hristiyanlar da Meryem validemiz Allah'ın efendim eşi. İsa'yı oğlu. Yani İsa Allah'ın oğlu derken bu anlayış onlara da var.
Evet.
Çok korkunç bir şey. Onun için Cenab-ı Hak yani her türlü şirki reddediyor ama Allah'ın çocuğu vardır tarzındaki efendim bir şirk şeyine de yerler gökte paramparça olacak. Böyle bir şey asla olamaz tarzında bir tepki göstermiş oluyor. Maalesef Mekke'deki efendim müşrikler de böyle bir anlayış söz konusuydu.
İnançları bu şekilde hocam. İnançları biraz da bu inancın amelde tezahür ettiği yönlere biraz değinmek istiyorum. Kurban anlayışları da var mesela bu
evet,
müşriklerin.
Şimdi,
bu nasıl tezahür ediyor hocam?
İşte evet, diyor ki sana kefsiri verdik diyor. Fasalli Rabbike vel hal Rabbike. Namazını diyor Allah için kıl diyor. Kurbanını Allah için kes. Niye? Çünkü efendim onlar şimdi diğer yani işte efendim namazları işte el sürmeleri işte efendim falan gibi putlara diyelim ki diğer bu tazimleri olduğu gibi en büyük tazim de kurban kesmek. Tabii kurban kesmek.
İbadet anlayışları var aslında.
Var tabii. Şimdi ya kurban kesiyorlar ama kurbanı Bismillah diye kesmiyorlar. Veya da hayvanı kesmiyor. Bismillah diyor. Bismillah diyor. Bismillah diyor.
Para kesiyorlar yani.
Onun için bak Kur'an-ı Kerim diyor ki bak Allah ve ma uhlile gayrillah. Allah adına kesilmeyen hayvanlar diyor haramdır. Etini yenmez. Ya bir şey yok ya. Bir Bismillah diyeceksin ne demeyeceksin o kadar.
O kadar fark aslında.
O kadar fark var ama o sözün söylenmesi o kadar önemli ki. Niye? Çünkü birisi seni efendim müşrik yapıyor, birisi seni muahhit yapıyor. Onun için Cenab-ı Hak orada bile diyor ki bir putun adına kesin hayvan eti yenmez diyor. O onu diyor murdar yapar diyor. Niye? Bu adamlar çünkü efendim putlarını putları adına onları kesiyorlardı. Kanlarını işte üzerlerine falan sürüyorlardı. Ondan tebrik ediyorlardı. Ama kesin hayvan etini kim yiyor bilmiyorlar. Orada da efendim bir çark döndüğü noktasında bir kanaatim var yani. Yani birileri insanlara putların huzurunda kurban kesmelerini söylüyordu. Keserseniz bundan razı ederseniz işte efendim size şefaat eder diyorlardı ama kesilen kurbanların etleri nereye gidiyordu? Doğrusu o arka tarafta efendim bir paylaşım olabilir bir. Kurbanlara putlara hediyeler de yapılıyordu. Bak bir anlayışta diyor ki onlar diyor ekinlerden hayvanlardan bir kısmını da Allah'a diyorlardı. Bu Allah adına demek Beytullah'ın hizmetini kullanıyorlardı. O sikaye, sidane onunla ilgili. Bir kısmını diyor putlara işte puthane ve putlara şey yapıyorlardı. Putlara adanan şeyler efendim gittiği zaman yani put hizmetleri diyeyim. O da efendim bir çark dönüyordu.
Tabii tabii.
Onu temizleyenler, hizmetleyenler var. Arka tarafta onları çalıştıranlar falan var. Putlara şey yapan diyor bittiği zaman diyor Allah için ayrılıklarına oraya diyor şey yapıyorlar. Takviye ediyorlardı. Ama yani Beytullah için diyor efendim ayrılıkları şey bittiği zaman putların hakkını vermiyorlardı. Yani putlarınkine daha fazla önemli.
Şey önemli olan çarklarıydı yani hocam.
Evet evet. Önemli çarklarıydı yani. Beytullah'ın hizmetinden daha önemlisi efendim putlar olan hizmetlerdi. Niye? Çünkü onun arkasında evet böyle şeyler vardı. Kabe'yi çıplak dolaşıyorlardı.
Bunu şey faziletli kabul ediyorlardı.
Tabii. Ve bunun arkasında bir yine kötü zanlar söz konusuydu. Yani utanmazlıklar vardı. Kendileri değil daha çok dışarıdan gelen insanlar bunu yaptırıyorlardı.
Ya dışarıdan geldiğiniz o günahlı elbiselerinizle yapamazsınız diyorlardı.
Ya diyor bizim ürettiğimiz elbiseyi kullanacaksınız. Tabii. O ticari anlamda efendim onu yapıyorlardı. Veyahut da oradan gelen kirli elbiseye girerseniz efendim Allah kabul etmez, arkadaşamazsınız. Tamamı çıkaracaksınız. Evet. Kadın erkeği falan tarzında. Onlar böyle tavaf ettirip kendileri efendim oturup seyrediyorlardı ve alkış tutuyorlardı.
Evet.
Çok kötü bir şey bu. Ayet-i Kerim o daha sonra devam etti yani bu cahiliye anlayışı.
Tabii.
Yani İslam girdikten sonra insanlar ya böyle bir şey olur mu falan. Çünkü bir gelenek var. O geleneği düzeltmek kolay olmuyor. Ayet-i Kerime geldi. Şeydeki Araf suresindeki o Hazreti Adem kıssasının peşinden orada işte Allah fahşeyi emretmez. İşte efendim huzur ziynetekim önünü külü mescidin. Yani secdeye giderken ziynetinizi alın. Yani elbise giyin demek aslında.
Evet.
Sonra böyle böyle çok tunturaklı pahalı elbise falan giyin anlamında değil. Yani örtünün yani.
Yani soyunmayın demek.
Soyunmayın evet. Demek. Örtünün demek. Ya yani çıplak Kabe'yi tavaf etmeyin diye. O şekilde tabii yani o yanlış inançların tabii çok büyük enteresan etkisi yansımaları söz konusuydu.
Bu noktada hocam say da mesela aynı şekilde.
Evet.
Müslümanlara say emredildiğinde oralarda putlar olduğu için bir şey yapıyor Müslümanlar.
Tabii Safa'da ayrı bir put var. Merve'de ayrı bir put var.
Nasıl olacak düşüncesiniz?
Evet. Ve onlar yani say yapıyorlar. Yani hacibat de bozulmuş vaziyetteydi yani. Say yapıyorlar. Adam Safa'ya gidiyor efendim. Oradaki putunun eğiliyor. Merve'ye gidiyor. Tabunun,
Allah Allah. Say gerçek ama evet. Putlar ekleme.
Şimdi İslam geldi. Hac ibadetini emretti şimdi efendim. Millet dedi ki ya nasıl yapacağız falan. Say emretti. Dediler ki efendim bunların sakınca yok. O zaten putlar daha sonra kırılmış oldu zaten. Mekke'nin fethinden sonra. Dolayısıyla o yanlış inanç bunların hepsi bütün hayatlarına böyle yansıyordu. Şimdi onlar da daha farklı şeyler. Mesela bir nesi anlayışı vardı.
Takvimle oynuyorlardı.
Takvim oynuyorlardı.
Kafalarına göre iş yapıyorlar.
Yani sebebi yani haç günlerini daha böyle serin günlere denk ettirip insanların daha fazla gelmesini ve daha çok ticari faaliyet olmasını arz ederek onları. Dört tane falan haram ay olan dördü sekize falan çıkarıyorlardı. Dolayısıyla takvimi bozmuşlardı. Öylesine bozmuşlardı ki bir daha düzeltilmesi mümkün değildi. Bunu Efendimiz Aleyhisselam veda hacında Allah'ın emriyle, Cebrail'in öğretmesiyle asırlardır efendim bozulan efendim o 12 aylık efendim ve işte her ayın ne zaman başı ne zaman biteceği işte Zilhicce, Zilkade, Zilhicce, Hac günleri, işte efendim Arefe günü, efendim bayramın günleri onu Efendimiz Aleyhisselam düzeltti.
Evet.
Düzel dedi ki efendim bugün dedi bunların hepsini ben Allah'ın emri düzeltiyorum. Bütün yanlışları ortadan kaldırıyorum. Bundan sonra artık kimse buna efendim dokunmayacak ve bu şey devam edecek. Dolayısıyla o ayılarda oynama şeyi çok kötü bir adetti. İnne men nesiyu ziyadetun fil küfür.
Evet.
Yani sıradan bir küfür değil, küfür de ziyadedir. Niye? Çünkü onu bozduğun zaman ne hacın zamanı kalıyor, ne efendim zekatın zamanı kalıyor, ne orucun zamanı kalıyor.
Her şey alt üst oluyor.
Evet. Alt üst olduğu zaman da sıradan bir küfür değil yani. Hiçbir ibadetin yapılmayacağı şekilde bir bozukluk söz konusu oluyor. Dolayısıyla efendim böyle bir adeti kaldırıyor. Yine orada efendim bir böyle evlilikle alakalı bir sürü yanlışları vardı. Tabii nikah çeşitleri, evlilik şeyleri tamamen bozulmuş vaziyette. Zihar diye bir olay var. Efendim işte kadın, adam diyeyim ki zulmetmek istiyor kadına diyor, hanımına. Sen benim diyor, sırtın annem gibidir diyor. Öyle ne boşanmış ne evli halde bırakıyor, zulmediyor mesela. Ve tebenni diye bir olay var. Birisinin evlatlık edinmesi, evlatlığını kendi öz evladı yapması, mirasla, evlilikle falan
evet,
böyle.
Kesinlikle.
O bir sürü haksızlıklara, efendim, zulümlere ve efendim sıkıntıya yol açıyordu mesela. Dolayısıyla çok büyük böyle yanlış örf adetlerini, cahili adetlerini Kur'an-ı Kerim geldi ve tevhidden başlamak suretiyle adım adım adım bunların hepsini düzeltti.
Hepsini kaldırdı.
Kaldırdı ve orada bir tevhidin bayrağını efendim, Efendimiz Efendimiz'in dikmiş oldu yani.
Şöyle diyebilir miyiz hocam hülasa kabilinden? Yani günümüzde de bu inanca sahip yani kendi çarkını döndürmek pahasına İslam dinini kullanan veyahut es geçen her zihniyet aslında cahiliyenin bir ürünüdür diyebilir miyiz yani?
Deriz tabii. İslam'a aykırı olan, hele aykırı olup da ısrarla devam edilen şeyler tamamen ister inanç olsun cahiliye inancıdır, ister adet olsun cahiliye adetidir.
Eyvallah hocam çok teşekkür ederiz.
İster açıklık olsun cahiliye teberrücüdür.
Eyvallah hocam çok teşekkür ederiz. Değerli izleyicilerimiz ve kıymetli dinleyicilerimiz bu hafta cahiliye dönemini görmüş olduk. Nihayetinde cahiliyenin bir dönem değil zihniyet olduğunu fark etmiş olduk. Rabbim bizlerin zihniyetini kendi dini üzere sabit kılsın. Bir sonraki programda görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.